Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz. Seçimlerin hemen akabinde siyaset konuşamamıştık hocam. Evet. Bugün bir siyaset konuşacağız. Yaklaşık 10 gün sonra, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve milletvekili seçimlerini konuşacağız. Partileri değerlendireceğiz burada. Yeni dönem nelere gebe? Yeni dönemle birlikte yeni Türkiye'de neler değişecek? Bizi neler bekliyor? Bunları Ergün Hocam'la birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Tabii sıcak bir gündemimiz de var hocam. Onunla evet. Başlamak isterim ben.
Tamam.
Profesör Doktor Fuat Sezgin vefat etti. Siz de hafta sonunda Yeni Şafak gazetesinde Fuat Hoca'yı yazdınız. Fuat Hoca'yı konuşalım arzu ediyorum hocam programımızın ilk bölümünde. 94 yaşında Profesör Fuat Sezgin hayatını kaybetti. İslam bilim tarihi uzmanı Profesör Sezgin Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım Bey, Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş gibi devletin üst düzey yöneticilerinin Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, bakanlara kadar onların katılımıyla bir cenaze namazı kılındı. Fuat Sezgin büyük bir araştırmacı, kıymetli dinleyicilerimiz. Bitlis'te 1924 yılında dünyaya geldi Fuat Sezgin. Erzurum'da liseyi bitiriyor ve 1943'te İstanbul'a geliyor. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'ın öğrencisi oluyor ve Ritter'ın tavsiyesi üzerine de İslam bilim tarihi alanına yöneliyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra Arap Dili Edebiyatı üzerine doktora yapıyor. 1954'te Buhari'nin kaynakları konulu doktora tezini tamamlayarak doçent oluyor. Ancak 1960'da askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılıyor ve Türkiye'den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi'ne geçiyor hocam. Burada ona bir yer açılıyor. Evet. Burada da Cabir bin Hayyan konusunda ikinci bir doktora tezi hazırlıyor Frankfurt Üniversitesi'nde ve profesör oluyor. Önemli eserler verdi. İlk cildini 1967'de tamamladığı 17 ciltten oluşan Arap İslam Bilim Tarihi ilk cildini ki 1967'de hazırlamış. 18. cildini yazıyordu vefat ederken. Çok fazla dil bildiği söyleniyor. 27 dili çok iyi derecede, başta Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca'nın da dahil olduğu 27 dili çok iyi derecede bildiği söyleniyor. 2010'da Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu. İstanbul'da yine onun öncülüğünde İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi açılmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı ilan edeceğiz dedi. Tabii hocam, Fuat hocanın nezdinde, onun şahsında bu hayat hikayesinde satır aralarında çok önemli başlıklar var.
Evet.
Anadolu'da başlayan, İstanbul'da devam eden bir eğitim hayatı var. Üniversiteden uzaklaştırılma var 1960 ihtilaliyle birlikte. Alman Üniversitesi'nin ona kucak açması var. Orada yeni bir doktora tezi hazırlıyor ve ilginçtir. Yani Batı'da, Avrupa'da İslam bilim tarihi çalışmaları yürütüyor. Biz sonradan, yani 2000 yılından sonra Fuat Hoca'yı yeniden tanıdık, keşfettik. Onun öncülüğünde bir İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi kuruldu. İstanbul'da bir vakıf kuruldu. Bildiğim kadarıyla bir ödül de 2011'de, yanlış hatırlamıyorsam, Kültür Bakanlığı özel ödülü verildi kendisine. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Fuat Hoca nezdinde hem bu süreci hem de Fuat Hoca ne kattı?
Yani tabii Fuat Sezgin'i aslında bir bilim adamı, bir aydın olarak mücadelesini, varlığını anlamak aynı zamanda Türkiye'de bilim adamlarının kaderini anlamak manasına geliyor. Bunu gösteriyor. İşte Türkiye'nin en kenar şehirlerinden birisi olan Bitlis'te dünyaya geliyor ve Bitlis'ten çıkıyor İstanbul'a. Önemli yüksek öğretimini burada tamamlıyor ve daha sonra Frankfurt'a giriyor. Frankfurt modern dünyanın en önemli bilim merkezlerinden, bilim ocaklarından birisi. Nasıl bizim klasik İslam medeniyetimizde Bağdat önemliydiyse, Nişapur önemliydiyse, Şam, Kahire, İstanbul önemli bilim ocaklarıydıysa, modern dönemde de Goethe Frankfurt Üniversitesi bunlardan birisidir. Burada hakikaten Fuat Sezgin çok büyük gelişmeler ortaya koyuyor. Çünkü aslında ilmi çalışmalarını derinlemesine gerçekleştiren ve onun olgunlaşmasını sağlayan, verimli çalışmalarını ortaya koymasını sağlayan iklim bu üniversitedir. Çünkü yüksek öğretime başladığı dönemde de aslında Türkiye'de yine Ritter, bir Alman oryantalist, şarkıyatçı. Onun desteğiyle kendisi aslında başlangıçta bilim tarihi dışında bir konuyla ilgilenmek istiyor ama...
Ritter de hocam onun, Almanya'daki şeyden, Hitler'den...
Yani Hitler'den kaçan Türkiye'ye gelen akademisyenler var. Yani evet. Bunlar içinde iktisatçı var mesela. Bu iktisatçılardan birisi de bizim Sabri Ülgener'e hocalık yapıyor.
Nurettin Şazi Kösemihal'e...
Çok ciddi anlamda Sabri Ülgener'in görüşlerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla şunu görmemiz gerekiyor. Yani oryantalizmi eleştirelim. Oryantalizm bir bakış açısını, bir yöntemi temsil ediyor. O anlamda da önemli. Fakat her oryantalistin ortaya koyduğu çalışmaların da oryantalizm olduğunu, tamamıyla İslam'a karşıt olduğunu, tamamıyla düşmanımız olduğu yargısını bir kenara bırakmamız gerekiyor.
Evet.
Bunu bakın Fuat Sezgin'in hayat hikayesinde de görüyoruz. Ritter onu etkiliyor, yönlendiriyor ve daha sonra Türkiye'de bir darbe oluyor. Bu bizim ülkemizin hep yaşadığı bir kader. Aydınların, bilim adamlarının yaşadığı bir kader. Darbeler sonrasında düşünen insanlarımız ya üniversiteden atılıyorlar ya kendi ülkelerinden atılıyorlar. Evden atılan ve sürgün hayatı yaşayan bilim insanlarımız var. Mesela Muzaffer Şerif, işte dil tarih coğrafyadan çok büyük bir bilim adamımız ama o eve dönememiş bir adamdır. Eve dönmek ne demek, onun üzerinde duracağız. Fuat Sezgin bu ihtilalden sonra 140 küsür bilim adamı
147'ler diye hocam meşhur.
Üniversiteden atılmaya karar veriliyor. Bir yüzbaşının hazırladığı raporla buna karar veriliyor ve bunun birkaç nedeni var. İşte Demokrat Parti'nin il başkanlığı yaptığı abisinin İstanbul'da, işte Çanakkale'de milletvekili olduğu, zaten yasada tutuklamalarında var. 10 sene hapis yatma cezası veriliyor. 4 sene 5 sene yatıyor abisi. Dolayısıyla Demokrat Parti'de yer aldığı görüşü, ailesinden birisinin Demokrat Parti siyasetinde aktif olması dikkate alınarak bir tavır konuyor. Zaten darbecilerin gözünde suç kolektif bir şeydir. Suç bireysel değildir. Normal hukuka göre suç bireyseldir. Suçu belli bir birey işler ve cezasını belli bir birey çeker. Oysa darbeciler mantığında öyle değil. O suç soyuyla ilgilidir, akrabasıyla ilgilidir, mezhebiyle ilgilidir, meşrebiyle ilgilidir. Bütün kolektif unsurları suç sandalyesine oturturlar. Maalesef Fuat Sezgin de bunu böyle yaşıyor ve dolayısıyla bu durum karşısında yurt dışına gidiyor. Kendi mektup yazıyor ve gidiş hikayesini anlattığında da yani o da hüzünlendirici diyor, işte Kadıköy, Karaköy tarafına geçtim diyor, Galata Köprüsü'nde 15-20 dakika Üsküdar'a baktım, hüzünle ağladım ve İstanbul'a veda ettim. Şimdi gidiyor ve orada yıllarca Frankfurt Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Bu önemli bir şey. Kütüphane kuruyor, ortam sağlıyor. Hala İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 800 civarında eser, uygulamalı eserler orada şey yapılıyor, sergileniyor. Ve ilk büyük ödülünü, Kral Faysal ödülünü 70'lerin ortalarında alıyor. Ve 76-7 tarihleri bilmiyorum tam ama tutamıyorum aklımda. O tarihlerde aldığı bu ödül önemli çünkü hem dünyada önemli insanlarla tanışmasına, destek bulmasına katkı sağlıyor. Hem de ona ciddi anlamda İslam dünyasına bir meşruiyet ve tanınma getiriyor. İslam bilim tarihi çalışmaları bu destekten sonra hızlanıyor. Artık bir enstitüye dönüşüyor İslam bilimi tarihi çalışmaları.
Hocam müze kuruyor. Ödüllerden açılmışken hemen evet. Onu da söylemek isterim. Demin Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 özel ödülüne layık görülmüş. 2016'da yani. Ama öncesinde hocam Almanya birinci derece tabii. Federal Hizmet yani. Madalyası, yani. Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap yani. Ödülü, yani. Hessen Kültür Ödülü tabii. Ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat evet. Büyük Ödülü sahibi olmuş.
Yani ama en son Türkler keşfediyor.
Aynen öyle.
Türk'ü kendi en son keşfeden Türkler, Müslüman'ı en son keşfeden Müslüman. Böyle bir garip bir şey yani hakikaten insanın evet. kendi insanına karşı bu kadar yabancı hale gelmesi düşünülemez. Şimdi bu yurt dışına sürgün olan aydınlarımızın, bilim adamlarımızın maalesef kaderleri de çok hüzün verici. Birçoğu kendisini kaybediyor orada.
Bir de Muzaffer hocam Şerif başarılı, böyle başarılı olunca keşfediliyor.
Evet,
yani
biz başarılı
orada zahid olabilirdi böyle
tabii
bir insan.
Tabii zahid olabilirdi ama Fuat Sezgin gibi insanlar orada bu başarıları, bu ortamları görünce yine de kendi vatanlarına, kendi topraklarına
düşman olmuyorlar.
Bu çok büyük bir değer. Bu her kesin yapabileceği bir şey
yani,
değil.
Aleyhte de çalışabilirdi şey. Yani.
Tabii. Yani şunu diyebilirdi. Bana burada Almanlar çok büyük imkanlar sundular. Üniversite sundular. Ülkemde kovulduğum dönemde. Ya ben bütün çalışmalarımı zaten son yıllara kadar bu ortama borçluyum. Ben yani niye gideyim tekrar Türkiye'ye, oraya karşı niye bir şey hissedeyim? Ama bakın yine de bir aidiyet bilinci devam ediyor, ülkesine geri dönüyor. Değil mi? Bu çok değerli bir şey, önemli bir şey. Beşir Ayvazoğlu'nun Eve Dönen Adam diye bir çalışması var. Çok güzel bir çalışma, perspektif vermesi açısından. Ya birçok çalışmayı okursun, sana bilgi verir. Bu bilgisayarda da bulunur artık bugün. Hayır, o bilgileri nasıl bir perspektifle verdiği önemli. Beşir Ayvazoğlu da diyor ki Yahya Kemal evine dönen adamdır. Yahya Kemal yurt dışına gittiği zaman sosyalizme hevesleniyor. Her sosyalizme heveslenen bu ülkeden bir parça kopar, bir parça yabancılaşır. Ama daha sonra Yahya Kemal yeniden kendi memleketinin evinin varlığını keşfediyor ve eve dönüyor. Tekrar Türkiye'ye geliyor. Bugün Türk düşüncesinde Yahya Kemal çok önemli isimlerden birisidir. Bunu aynen Fuat Sezgin hayatında da görmek mümkün. O da eve dönen bir insanımız. Ama eve döndüğü zaman eve dönenler çoğalıyor. Fuat Sezgin belki de eve dönmek konusunda önemli adımlar atmasaydı eve dönmeyecekti. Yani AK Parti iktidara geldi. Bu evi daha bir ev haline getirmeye yönelik önemli adımlar attı. Ve evine dönmek isteyen vatanından kopan evlatlarına da değil mi? Onları da duydu, onları evet. gördü. Bu önemli bir şey. Daha nice evlatlarımız var. Almanya'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var. Ve biz bu vatan evlatlarını görmemiz gerekiyor. Ve öte yandan daha nice bu memleketin evlatları var. Düşünce düzeyi, bilgi düzeyi, cehdi, mücadelesi hakikaten takdire şayan. Ve biz bu insanları üniversite ortamlarında fikirleri bize uymuyor diye, bazen saçmalıyorlar diye biz bunlara tahammül göstermiyoruz, toleranslı davranmıyoruz. Bunları atıyoruz. Bunlara bilmem dışlayıcı bir takım cezalar veriyoruz. Yani şu bir bilim adamı bazen saçmalasın, saçmaladığı zaman da bir ceza ver ama öldürme, küstürme. Yabancılaştırma,
yani
atma.
Yani evin kapısı açık olsun
evet,
yani.
Evin
geri döndüğü
olsun.
Zaman.
Bu önemli bir şey. Yani bakın bu hükümet çok büyük şeyler yaptı. Yani Nazım Hikmet'in mesela değil mi iade itibarını verdi.
Evet.
Böyle bir hükümet şimdi bugün de büyük bir kalkınmayla, büyük bir varlıkla var olmaya doğru giden bir ülkeye öncülük yapıyor, liderlik yapıyor. Bu süreçte Türkiye'nin büyük beyinlere ihtiyacı var. Büyük edebiyatçılara, büyük fizikçilere, büyük sosyologlara, büyük ilahiyatçılara,
hocam büyük edebiyatçılara. Aziz Sancar Nobel ödülü aldı. Aziz Sancar şu anki dünya görüşü, perspektifi,
evet,
değerlendirmesi, yani siyasal olayları, toplumsal olayları değerlendirmesi açısından çok da muhafazakar bir insana da benzemiyor.
Değil, tabii.
Ama şu anki muhafazakar iktidar, hükümet çok kol kanat gerdi, çok,
çok doğru yapıyor.
Tatif etti kendisini.
Evet. Çok güzel yani
bu manada bu Aziz Sancar iyi bir örnektir.
Çok
yani.
Güzel bir örnek. Yani Aziz Sancar hakikaten yani bütünüyle Amerika, yani burada tıbbı okumuş, oraya gitmiş, yetiştirilmiş. Laboratuvar imkanları, şunlar bunlar, Nobel ödülü almış. Ama ülkesini unutmamış.
Evet.
Geliyor buraya. O mütevaziliğiyle.
Evet.
O güzelliğiyle, değil mi? Tam Anadolu irfanını üzerinde taşıyan birisi.
Evet.
Ya ideolojisi ne olursa olsun, ideolojiler gelip geçici. O Anadolu irfanı dediğimiz mütevazilik, toprağıyla, inancıyla barışık olan insan olmak çok büyük bir değer.
Evet.
Dolayısıyla bunun gibi insanların bizim yeniden hani Zümrüt-ü Anka gibi kanatlanmamız için, yükselmemiz için bu insanlara ihtiyaçlarımız var. Kapımızı, evimizin kapısını bunlara açmamız gerekiyor. Bunları koruyup kollamamız gerekiyor. Fuat Sezgin olmayan namzet hakikaten çok velut gençlerimiz var.
Evet.
Yani Türkiye bugün Allah'a şükür imkanları da daha iyi. Ve bu gençlerimizi erken yaşta küstürmek, kızdırmak, ötekileştirmek, dışlamak gibi şeylerden uzak durmamız lazım.
Bir de hocam bizim yıllarca hem akademide hem diğer bu tür müesseselerde, işte biz bunu TÜBİTAK'ta duyduk, başka
evet,
hani ARGE çalışması yapan yerlerde duyduk, hem sosyal bilimlerde hem diğer fizik, matematik bilimlerde de tüm bu çalışanları böyle bir sürü psikolojisiyle değerlendirmekten de bir vazgeçmemiz gerekiyor herhalde. Yani özel laboratuvar kurmak gerekiyor, imkanlar vermek gerekiyor,
tabii,
maddi
tabii,
manevi desteklemek gerekiyor, değil mi hocam?
Tabii,
yani o
tabii.
Avrupa'daki, Batı'daki, Amerika'daki üniversitelerin bizden bir farkı da bu galiba.
Evet,
yani akademiyaya sadece böyle bir kadro,
evet,
bir kadrolaşma evet, hareketi, bir kadro evet, hareketi gibi bakmaktan ziyade bu tür çalışkan akademisyenlerini, her birine ayrı bir değer görüp
evet,
gerektiğinde kütüphane açan, laboratuvar evet, kuran, adına
şimdi
enstitü
bu,
açan.
Bu çok önemli bir şey. Bakın Türkiye'de mesela Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi vesaire, bunlar hakikaten dünya ölçeğinde çalışma yapabilecek altyapılara sahipler. Fakat öyle bir garip biçimde örgütlenmişler ki Türkiye'nin en kenardaki Taşra Üniversitesi'nde bir farkı yok. Nedir bu? Grup örgütlenmesi. Yani benim grubumda olan, benim gibi düşünen, benim ideolojimi benimseyenler gelip burada çalışabilir. Olmayanlara yer yok diyorlar.
Ve
bizim
memleketin en zeki talebelerini
evet,
alıyorlar.
Alıyorlar. Bundan çıkmamız lazım. Yani Aziz Sancar, Fuat Sezgin gibi insanlara bu üniversiteler hangi ideolojiden, çevreden olursa olsun kapılarını açıp onlara hükümet olağanüstü bir şey vermeli, yetki vermeli. Bunlar istedikleri yerlerde istedikleri çalışmalarını yapabilme özerkliğini ve ayrıcalığını vermelidir.
Kadro açmalı, kadro, yardımcı alabilmeli,
beş tane,
araştırmacı
evet,
alabilmeli.
On kişi, bilmem kaç kişi, belli kişilere fazla değil ya. Dünyada bu tür insanlar 5 ya da 10 kişi. 10 kişiye Türkiye, bu dünya çapında olan Türk bilim adamlarını alacak 10 kişiye böyle özerklik verecek. Özerk bilimler çalışma alanı.
Enstitü şey kurulacak adlarına.
İşte değil ya, ODTÜ'de bilmem ne de altyapı varsa kardeşim, bu gelecek yapacak onu. Bunları artık Türkiye'nin görmesi, bunları desteklemesi gerekir. Aslında Türkiye'nin bir böyle bir şeyi var, arayışı var. Fakat yerel, biz direniyoruz. Biz bilim adamları, Türkiye'deki bilim adamları direniyoruz. Yani kıskanıyoruz. Ya Allah ona nasip etmiş, Allah ona o imkanları vermiş. Dolayısıyla benim üniversiteme geldiği zaman ya niye ben değil de o dememeliyim yani. Ona yer açmalıyım, ona saygı duymalıyım. Onu desteklemeliyim. En büyük sorunumuz bu. Bak aslında yok, çok güzel bazı kurallar getirdi, kanunlar. Bir dönem mesela Farabi programı vardı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde gidip çalışıp diyelim İstanbul'dan kalkıp işte Mardin'e veya Bingöl'e gidip çalışma imkanı sağlıyordu. Ama o Mardin, Bingöl gibi yerlerdeki hocalar buna karşı çıktılar. Daha üst düzey bir ders ücretiyle neden bunlara bu imkan sağlanıyor? Biz işte yok bu ülkenin yetim çocuğu muyuz, bilmem neyim miyiz?
Yani onların böyle, derdi ders ücreti, böyle kadro.
Yani kardeşim, adam İstanbul'da, Ankara'da düzenini bırakıp geliyor. Yani daha birinci sınıf bir bilim adamı. Bu birinci sınıf olmak bir tek zekayla bilmem neyle ilgili değil bu. Takdir-i ilahi. Allah önünü açmıştır, daha çok çalışmıştır, nasip olmuştur, daha fazla zekidir. Hepimiz eşit zeka sahip değiliz yani. Bu tür şeylerde Türkiye hala bilim zihniyeti açısından geri yani. Bunu herkes, akademisyenler hep YÖK ve hükümeti suçluyorlar. Tümüyle de doğru değil bu. Yani YÖK zaman zaman çok ciddi açılımlar da yapıyor. Ama biz bilim adamlarımız zihniyet olarak bunlara yeterince şey değiliz henüz. Açık değiliz yani. Dolayısıyla Fuat Sezgin de büyük çalışmalarını ortaya koyuyor. Dünyada tanınıyor. Daha hayatının kalan 5-6 yılını geliyor Türkiye'de geçiriyor. Bu yani güzel, tamam. Ödül verdik, bağrımıza bastık ama Fuat Sezgin'den biz yeterince faydalanamadık yani. Öğrencilerin mesela yetiştirip Türkiye'de bir, değil mi?
Evet.
Bir
evet.
Gelenek, bir kürsü, o devamlılıkla geleceğe dönük çalışmalarını yürütebilirdi yani.
Doğru.
Maalesef.
Biz de hocam Fuat Sezgin hocaya Allah'tan evet, rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Mezarı da kendisinin öncülüğünde kurulan İstanbul evet, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yanında oraya defnedildi. İnşallah bir ziyaret etme fırsatı
İnşallah
da buluruz. Hocam
Allah
çok teşekkür etsin ederiz değerlendirmeleriniz için. Hocam 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerini de geçen hafta değerlendirememiştik.
Evet.
Bu hafta bir bunu da değerlendirmek istiyorum. Sonuçları 5 Temmuz'da Yüksek Seçim Kurulu en net haliyle açıklayacak ama resmi olmayan ama büyük ihtimalle büyük çoğunlukla kesinleşmiş sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 26.325.188 kişinin oyunu alarak %52,6'lık bir oranla Cumhurbaşkanı seçildi. Muharrem İnce'nin 15.336, Selahattin Demirtaş'ın 4.205 ki Muharrem İnce'nin bu oy sayısı %30,6'ya tekabül ediyor. Hı. Selahattin Demirtaş'ınki %8,4'e. Meral Akşener 3.649.000 kişinin oyunu aldı. %7,3'e tekabül ediyor. Temel Karamollaoğlu 443.000 kişinin oyunu aldı. %0,9'a tekabül ediyor. Doğu Perinçek de ilginçtir hocam. 100.000 kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı oldu ama Cumhurbaşkanlığında 98.000 kişinin oyunu aldı. %0,2'ye tekabül ediyor. Milletvekili evet, seçimlerinde de Cumhur İttifakı %53,7, Millet İttifakı %33,9, İttifak dışında da %12,4'lük bir oy oranı var. AK Parti 295 milletvekili, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili çıkarttı. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde olmasına rağmen hiç milletvekili çıkaramadı. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından 3 milletvekili adayı vardı. Onların da en son yurt dışı oylarıyla beraber 2'ye düştüğünü biliyoruz İstanbul'da.
AK Parti
295.
295.
AK Parti 295. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bunun bir demokratik devrim olduğunu siz de söylediniz. Evet. İsterseniz partileri tek tek değerlendireceğiz. Evet. Cumhurbaşkanı tamam, adaylarını değerlendireceğiz. Evet. Aldıkları oy oranlarını değerlendireceğiz ama hatta yeni dönemde sistem de tamamen evet, değişiyor. Bunlara geçmeden önce bu seçimler genel olarak bize evet, ne söyledi? Ne bekliyor Türkiye'yi?
Evet. Şimdi Türkiye hakikaten 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma gitti ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme konusunda bir karara vardı. Ve bu seçimler de ilk defa bu sistemin seçimleri oldu. Ve dolayısıyla artık bu sisteme ilk uygulamasını millet de tescillemiş oldu. Ve Türkiye böylece yepyeni bir sisteme başlamış oldu. Bu açıdan bu seçim diğerlerinden çok farklı. Bu seçimde Cumhur İttifakı zaten bu yeni sistemi geliştiren, millete öneren bir liderliği temsil ediyordu. Ve bu çerçevede bir mücadele ortaya koydu ve sonuçta da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bile Büyük Birlik Partisi vardı. Bunlar başarılı bir sonuç elde ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da birinci olarak ve 50+1 alması öngörülen seçimi kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı artık yeni sistemin de yürütmenin başını temsil ediyor. Çok güçlü şeylerle, hem haklarla hem de sorumluluklarla aslında donatılmış bir liderlik söz konusu. Öte yandan buna karşı Millet İttifakı denilen, buna karşı direnen ve bu sistemden vazgeçmeyi esası alarak siyasi mücadelesini yürüten bir durum vardı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce böyle davranmadı. Muharrem İnce de sanki evet Türkiye referanduma gitti, bu sistemi kabul etti, ben de bu sistemin içinde bir cumhurbaşkanı adayıyım ve bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi daha iyi yönetebileceğime inanıyorum dedi, ortaya çıktı ve bu tavrıyla da kendi çapında kazandı. Yani 52.6 Erdoğan aldı, bu bir realite. Öte yandan İnce de 30.6 aldı.
Evet.
Bu açıdan elbette Erdoğan kazandı. Fakat kendi içinde muhalefeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirdiğimiz zaman Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı yüksek bir oran. Çünkü daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı bu kadar yükseltilmemişti, yüksek olmamıştı.
Yani %8 kendi evet. partisine göre milletvekilliğin seçimlerinde %22,6 CHP. Evet. Yani Muharrem İnce'nin fark 8 farkı evet. var. %8 farkı var.
Bir oy farkı var. Bu ciddi bir fark. Aynı zamanda ilk defa Türkiye'de bir muhalefet lideri bir heyecan da ortaya koydu. Bir gündem de oluşturdu. Dolayısıyla kitleleri seferber etti. O açıdan da büyük bir başarı. Yani Erdoğan'ın seçilmesi, Türkiye'deki seçmenin yarısından fazla oy olması ve kazanması zaten açık bir şey, açık bir zafer şey açısından, Erdoğan açısından. Ama muhalefet üzerinden giderek baktığımızda da muhalefetin başarılı olması değil de Muharrem İnce'nin bir başarısından söz etmek mümkün. Bu CHP içinde hem bir avantaj hem dezavantaj. Avantaj, yeni bir lider ortaya çıktı. Bu lider CHP seçmenini çok daha fazla mobilize ediyor, heyecan veriyor, onları sürüklüyor. Dezavantaj da CHP'nin kendi içinde yeniden liderlik tartışmasına girmesi demek. Nitekim bu başlandı, bu tartışmalar. Bu sistemle birlikte Türkiye hakikaten milat seçim demiştim ben öyle. Daha önceki seçimlerden farklı olmakla beraber Türkiye'yi yeni bir sisteme taşıyacak olan kadronun seçimidir bu. Yeni bir kadro seçildi. Bu kadro artık bu yeni sistemi inşa edecek kadrodur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemin yürütme tarafının mimarlığını yapacak. Bu kadroyu tespit edecek, bunları göreve getirecek ve dolayısıyla yeni sistemin kadrosu bu şekilde oluşacak. Bu açıdan çok büyük bir değere sahip. Öte yandan yasamada da, yani bu yeni sistemin yasama kısmını temsil edecek kişiler seçildi. Ve Türkiye'nin hep şikayet ettiği, mesela baraj sorunu vardı, siyasal temsil sorunu vardı, siyasal çoğulculuk sorunu vardı. 12 Eylül rejiminin getirdiği %10'luk baraj nedeniyle. Bu da bir yönüyle aşılmış oldu. Yani Türkiye'ye 6 parti mi meclise girdi? Kaç parti? 6'dan fazla mı? Yani en azından Türkiye'de hocam, ana siyasi...
Yani temsil, ittifaklar üzerinden temsille... Büyük Birlik Partisi de var ama milletvekili evet. yani evet. parti olarak yok.
Ama AK Parti kadrolarından, Saadet de yok. Sonuçta Büyük Birlik Partisi
7 parti hocam.
Evet değil mi?
Yani AK Büyük Parti, Birlik Partisi var. CHP, HDP, MHP, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi.
Bir de Demokrat Parti var.
Evet.
Mesela
evet.
Demokrat Parti de önemli.
Doğru.
Sonuçta o da İyi Parti'den aday oldu. Partinin genel başkanı. O da meclise girdi. Dolayısıyla oradan kendi fikirlerini temsil edebilir.
Ya Hüdapar'la Vatan Partisi.
Hariç.
Hariç giremedi. Ama Hüdapar da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Dolayısıyla Türkiye aslında bu sistem
temsil gücü çok yüksek.
Temsil
şu
gücü
hocam.
Yüksek bir meclis oldu. Siyasal çoğulculuğu içinde taşıyan bir meclis oldu. Türkiye'de ortalama bir temsil gücü olan siyasi akımlar, siyasi hareketler, siyasi partilere yer verilmiş oldu. %10 oyu olmasa da HDP mesela burada %10'u aşamayabilirdi. CHP'nin desteğini aldı mesela. Bu önemli, üzerinde konuşmamız
hocam,
gerekiyor.
Hocam bu manada partileri hızlıca evet. bir değerlendirsek. Şimdi evet. AK Parti'nin oylarında bir azalma gözüküyor.
Evet.
Ki salt çoğunluğu da geçemedi milletvekili evet. sayısı. 295'te kaldı. Bu manada mecliste çıkarılacak yasalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğine ihtiyaç duyacak. Bir
evet.
manada bu durum MHP'yi kilit parti konumuna da getirdi.
Doğru.
Tayyip Bey'in daha fazla oy alması tabii ki MHP oylarının da desteğiyle de oldu. Ya da
evet.
AK Parti seçmeni, onu bilemiyoruz hocam. Öyle bir kıstası
evet.
yok. AK
yani
Parti seçmeni
tercih...
Tayyip Bey'e daha fazla oy verip partide AK Parti'ye de vermemiş de olabilir.
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti yeni dönemde nasıl bir yol haritası izlemeli? Oy oranı evet. birinci parti ama önceki seçime göre yaklaşık 7 puanlık bir düşüş söz
var.
Konusu.
Bana çok sürpriz gelmiyordu. Yani özel ortamlarda da konuşuyorduk bunların olabileceğini. Çünkü AK Parti ciddi anlamda yorulmuş bir parti. 16 yıllık ciddi mücadeleler sergiledi, değişimler gerçekleştirdi. Bir ciddi anlamda blokajlarla karşılaştı. Bu partiyi yorgun hale getirdi yani, bu metal yorgunluğu. Doğru bir tespit. Aynı zamanda bir takım suistimaller, bir takım işte güç zehirlenmeleri, kibir, siyasal kibir tutumları. Bütün bunlar AK Parti üzerinde gözlemlerde bulunan, konuşan insanlar vardı ve doğruydu bunlar. Bunları aşma çabalarına girirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir takım çabalar da ortaya koydu. Fakat bunlar yeterli olmadı, o çıkıyor ortada sonuçta. Adayların mesela Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da oylarını yükseltti, doğru. Ama Güneydoğu sadece Güneydoğu'da yaşamıyor yani. Güneydoğu önemli ölçüde, yani Kürt seçmenler İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşıyorlar. Dolayısıyla adaylar burada önemli. Yani adaylar bu kibir özelliklerini, yıpranmışlık özelliklerini taşımayan, taze olan, ruhuyla, hareketiyle, heyecanı, inancı üzerinde taşıyan adaylar konusunda AK Parti'de ciddi bir yetersizlik vardı. Yani en karizmatik, en coşkulu konuşan Erdoğan, ama en azından diğer adaylarda da yani çıkıp konuştuğu zaman, gezdiği zaman, dolaştığı zaman sesiyle, görüntüsüyle, hareketiyle çok coşkulu, inançlı, dinamik bir hava yansıtamadılar yani açıkçası.
Yani bu oy oranı onun bir mesajı.
Evet, bence
herhalde
bunun,
zaten
yani,
Tayyip Bey de bu mesajın alındığını
evet,
söyledi.
Bu AK Parti'nin bunu yapması gerekiyor. Yani hakikaten partide yıpranmış kibirliliğiyle, adı bir takım şeylere karışmışlığıyla, dava bilincini, ruhunu, azmini, coşkusunu tümüyle kaybedip, tamamıyla iktidara, ikbale, dünyaya batmış olanlar. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Yıpranmış olanların, gözden geçirilmiş olanların, parti içinde oligarşik grupların oluşumu söz konusu. Bu oligarşik gruplara son verilmesi önemli. Bu partideki insanları ve tabanları etkiliyor. Yani dünya iktidardasın, iktidarları paylaşma konusunda bir takım gruplaşmalar oluşuyor ve bu gruplaşmalar haklı rekabetlerde bulunabilirler. Ama hakka, kanuna uymayan rekabetler ve tutumlar olduğu zaman bu insanları ciddi anlamda dava duygusundan, hareket bilincinden, siyasi mücadele aşkından, ruhundan soğutuyor. Bu gruplaşmalara yol veren yani isimlerini söylemek istemiyorum. Bunlar sosyal medyada da tartışılıyor. Bu gruplaşmalara son verilmesi gerekir. Kesinlikle.
Evet. Bir de hocam yeni bir sisteme geçildi.
Evet.
Bu sistem aynı zamanda AK Parti'nin, yani AK Parti omurgası üzerine kurulu Tayyip Bey, AK Parti'nin lideri. Yeni dönemde özellikle bu ilk temsiliyetinde iyi çalışmaları gerekecek.
Elbette.
Bu bir gerçek. Elbette. Artı yeni sistemde bakanlar da teknokratlar olacak.
Evet.
Partiden de değiller ve politikalar kurulları var hocam. Mesela sağlık gıda politikaları kurulu, kültür.
Bunlar şu açıdan önemli, evet. Ali Bey. Bu kurulların başına getirilecek bakan olacak kişiler.
Evet.
%100 AK Parti'nin ideolojisini, bilincini, siyasetini, hani fikriyatını diyelim.
Evet.
Benimsememiş olabilir. Fakat bununla çatışan kişiler oraya getirilirse yine AK Parti ve muhafazakar tabanda olumsuz bir yansımaya yol açar. Bu kurullarda önemli yere getirilecek insanlar kamuoyu önünde algılanacak insanlar olacak. AK Parti'yi temsil eden insanlar olacak. Dolayısıyla bunlar MHP'den, AK Parti dışından, Avrupa'dan, şuradan buna insanlar olabilir. Problem yok. Ama bu insanların temel değerlerle, ahlaki değerlerle, muhafazakarların benimsediği temel değerlerle
çatışmaması lazım.
Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yıpranmamış isimler olması gerekiyor ahlaki açıdan. Tamam mı? Dünyayla kurduğu ilişkiler açısından yıpranmamış olması gerekiyor.
Evet. Bir 10 gün içinde belli olacak hocam. Biz
yoksa,
de merakla bekliyoruz.
Aynı şekilde yani atanacak. Bu adam efendim hukuku çok iyi biliyor. Biz dolayısıyla bu hukuk işlerinin başına bunu getirelim.
Cumhurbaşkanlığı danışmanlarında bu görüldü.
Hukuku çok iyi bilecek ama aynı zamanda milletin karşısında da hakkı temsil eden birisi olacak.
Evet.
Bu camiaya karşı da haksızlık yapmayacak. Bu camianın evet içinden gelmemiş olabilir ama bu camiaya da saygı duyan.
Geçmişi de biraz temiz olan hocam.
Temiz olan.
Geçmişte de yapmamış
olan. Yani bence
olan.
Soldan da gelebilir evet. insanlar ama soldan gelen de sağdan gelen
olur.
De hakkaniyetli olan, dinle problem çatışmayan, tamam mı? Yani muhafazakarların dışına gittiği zaman kendi mahallesinde, kendi bilmem mekanlarından falan dine tamamıyla efendim ters küfreden bilmem ne yapan böyle garip insanlar var yani. Söylemek
evet,
istemiyorum
evet,
ben
evet,
isimleri
evet.
açıkçası. Dolayısıyla
yani AK Parti seçmeninin küstürülmemesi lazım.
Küstürülmemesi lazım. Burada MHP'li insanlar yani tabii olarak olacak. Çünkü Cumhur İttifakı'nın içinde yer alıyor. Fakat ister muhafazakar, ister milliyetçi, ister sol, hangi kuşaktan, hangi çevreden insanlar bu toplumun önünde gözükecek yerlere getirilirse getirilsin. Dediğim gibi bu temel değerlerle çatışmayan bir geçmişe, bir tutuma, bir algıya millet nazarında sahip olmaları gerekir.
Evet.
Bu önemli. Yoksa yerel yönetimlerde ve aynı şeyi yaşamaya devam ederler
evet.
maalesef.
Hocam,
oysa AK Parti önemli. %43 almak büyük bir oy yani.
Tabii.
Yani
birinci
kaçırmamak
yani
lazım.
Artık AK Parti hani şimdi, kendi başarılarıyla yarıştığı
tabii,
için.
Yani MHP kilit parti diyoruz %11 almış
evet.
yani bu 4 kat oy almış bir parti. Bunun biz inkar
yani 200,
edemeyiz.
295 milletvekili büyük milletvekili.
Büyük
yani.
Bir şey, büyük bir oy oranı ama Türkiye'nin bu yeni sisteminin yerleşmesi, yerel yönetimler yakın, seçim bunun da doğru, iyi bir zaferle sonuçlanabilmesi için bu atamaların, bu görevlendirmelerin bu şekilde yapılması gerekir diye düşünüyoruz.
Evet, görünen o ki hocam bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek. Bir kamu tasarrufu
evet.
da gerçekleşecek burada. Yani hem insan kaynağı açısından hem
evet.
teşkilat açısından ve bu Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bu kurulların oluşması, yerel yönetim politikaları, sosyal politikalar, sağlık, gıda, kültür, sanat, hukuk, güvenlik ve dış
evet.
politika, ekonomi, eğitim, bilim, teknoloji gibi kurulların bu politikaları belirleyecek kurulların oluşması da şeyi de takip açısından da önemli olacak. Tabii
evet.
nasıl işleyecek bunlar göreceğiz. Diğer bir parti hocam Cumhuriyet Halk Partisi. Her seçimden sonra neredeyse AK Parti iktidarlarından sonra 2002'den bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi her girdiği seçimi kaybediyor.
Evet.
Ve her defasında orada bir lider krizi, sadece oy oranlarına tahvil edilen politikalar,
Evet.
Hocam böyle bir açmazı da var Türk siyasetinin. Değerler ya da temsil edilen politikalar üzerinden değil, hep oy oranları üzerinden bir değerlendirme var.
Evet,
yani o,
evet.
o arttı mı başarılı, o eksildi mi başarısız.
Şimdi o oylarla ne yaptığınız da çok önemli.
CHP'yi nasıl değerlendirirsiniz?
Bence dediğiniz gibi aldığınız oylar kadar bizim o oylarla ne yaptığımız çok önemli. CHP ne kadar oy aldı ve bu oylarla ne yaptı? CHP bu oylarla HDP'yi meclise taşıdı. HDP'yi meclise taşıması kötü bir şey. Neden kötü? Çünkü HDP %8-9 arası oy alıyordu ve meclise giremeyecekti. Şundan kötü, HDP terörle ilişkilerini net bir biçimde ortaya koymuyor. Türkiye devlet olarak demokrasi içinde temsil imkanı veriyor HDP'ye ama HDP bunun yerine kalkıp terörle ilişkilerini sürdürüyor ve terörün gücünden de yararlanmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Geçen mesela Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama usup olarak çok tasvip ettiğim bir açıklama değil ama aynı zamanda bu HDP'nin bundan bu gidişatının sürdürülebilir olmadığı ve bir an önce tavrının netleştirmesi gerektiği mesajını da içeriyor. Yani HDP sana devlet, ülke, demokrasi diyor ki sen demokrasinin içinde durarak siyaset yapabilirsin. Ama HDP bununla yetinmiyor. Diyor ki hayır diyor. Ben aynı zamanda dağdaki silahlı güçle de beraber olacağım ve gerektiğinde o şiddetten de yararlanacağım. Bu terörle işbirliğine girer. Bu demokrasiye girmez. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey de değil. CHP bunu meclise taşımakla büyük bir yükümlülük altına girdi. Ve böyle bir mesuliyeti var. Dolayısıyla CHP bu mesuliyet karşısında tarihe karşı nasıl hesap verir bilmiyorum.
Lider arayışı, Muharrem
lider
İnce,
arayışına
Kılıçdaroğlu arasındaki
girecek. Bence bu siyasetin tabiatına aykırı olur girmemesi. Çünkü siyasetçi de kendisini siyasi meydanda keşfeder. Bir insan kendisini aynı zamanda pratiklerle beraber keşfeder. Muharrem İnce kendisini keşfetti ve gördü. Daha büyük bir şeyi hak ettiğine daha fazla inanmaya başladı. Kalktı, ben bu kadar yeri gezdim, bu kadar kısa sürede oyumu bu kadar artırdım. Dolayısıyla ben iyi bir liderim diye kendi kendine düşünüyordur. Ve dolayısıyla öteden beri genel başkan arayışı vardı. Bununla da çok daha bu arayışına haklı olduğunu görmüş ve inanmış oldu. Bunun sonucunda da bence İnce Kılıçdaroğlu karşısında genel başkan şeyine girecek. Belki bunu 9 ay erteleyebilir çünkü onu İstanbul veya İzmir Belediye Başkanı olarak
yani
ileri
böyle
sürüyorlar.
Bir şey olursa da
bence
tüm iddiasını kaybeder.
Kaybeder. Bence böyle bir şeye yönelmez, gitmez yani. Hı. Fakat Kılıçdaroğlu,
Mustafa Sarıgül de çünkü bu şekilde
Mustafa Sarıgül
edildi.
Şey davrandı tabii. Yani Mustafa Sarıgül daha taşranın telaşını üzerinde taşıyan bir siyasi psikolojiyle hareket etti. Ama Muharrem İnce böyle hareket etti.
Yani büyük İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetti. Siyaset sahnesinden silindi.
Silindi. Ama Muharrem İnce öyle hareket etmiyor. Yani daha çünkü yani Sarıgül'ün böyle bir başarısı da yoktu. Yani %8 oy getirerek CHP'ye bir katkı sağlama gibi bir artısı da yoktu. Sadece Şişli Belediye Başkanlığı'nı yapmış. Zaten Şişli'de CHP kimi belediye başkanlığı adayı gösterirse kazanıyor yani. CHP'nin tabii büyük bir hezimete uğradığını söylemek lazım. Kendi siyasi kamuoyuna artık Erdoğan'ı düşüreceğiz. Artık onlar gidecek, biz geleceğiz ve Türkiye'yi cennete götüreceğiz gibi bir psikoloji veriyorlardı sürekli kamuoyuna. Bu kadar şişirme bir İtopya'nın balon gibi patlamasıyla kendi seçmenini aslında bir hayal kırıklığına da uğrattığını söylemek mümkün.
Evet. Hocam süremiz yani, azaldı, bir
evet.
beş dakikamız var. Hızlıca
oradan da,
HDP'yi
evet.
ve İYİ Parti'yi de bir evet. değerlendirelim.
Şimdi MHP burada herkes %6-7 gösteriyordu
evet.
ama MHP %11 aldı.
11.
Bu önemli bir başarı. MHP kendi içinde çünkü ciddi anlamda bir parçalanma yaşadı. MHP aynı zamanda yeterince mitingler yapmadı doğru dürüst. Buna rağmen aldığı bu oy önemli bir başarı.
Evet.
İYİ Parti de bence bölünme ve parçalanmadan çıkmak Türkiye'de her zaman fitne başı olarak görülmek demek. Dolayısıyla büyük bir dezavantaj, ama buna rağmen İyi Parti'nin de %10 oy alması bence başarılı bir şey. Ama Meral Akşener beklenen bir liderlik performansı ortaya koymadı. Dolayısıyla İyi Parti başarılı, kendi içine Meral Akşener başarısız. HDP barajı aşamayacaktı. CHP'nin koltuk değneği rolünü üstlenmesiyle barajı aştı, mecliste yer aldı. Kendi açısından bu önemli bir başarı. Fakat hala dediğim gibi Türk siyasetiyle, demokrasiyle kurduğu ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. Böyle devam ettiği zaman bence ikinci bir uyarı gelmez Dışişleri Bakanlığı'ndan. Doğrudan savcılıktan müdahale gelir yani açıkçası.
Evet. Saadet Partisi hocam son olarak.
Saadet Partisi bitmiş bir parti. Dolayısıyla millet teveccüh etmedi. Bunu da görüp ona göre tutum belirlemek lazım.
Yani bu şeyi de...
Hiç kimse de bunu beklemiyordu hocam, aslında. Yani
Türkiye'deki İslamcı, muhafazakar seçmenin aslında bir bilinç...
Yani İslamcı kesim şunu gördü. Biz
seçmen
evet,
olduğu da
biz
ortaya çıktı.
Parti olarak bağımsız bir yapı olmak istemiyoruz. İslamcılık fikri hareket olarak, toplumsal hareket olarak görüşlerini, mücadelelerini sürdürecek. Ama AK Parti gibi muhafazakar kesimin, dindar kesimin genel bir konsensusa vardığı yapı içinde devam edeceğiz mesajını verdi. Çok akıllıca bir şey bence bu. Çünkü İslamcılık hakikaten küçük bir partide toplanırsa etkinliğini yeterince ortaya koyamaz. Çok daha başarısız bir biçimde Türkiye'de de yeterli katkıda bulunamaz yani açıkçası.
Evet. Hocam aslında çok değerlendirilecek mesele var bu seçimlerle alakalı. Ama bugün süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda belki bu seçimlere yeni bir başlık açarız, konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.